Azadlıq Radiosunun verilişi tanınmışlar rubrikasından növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyn Arabuldur. Azərbaycan vətəndaşı olmasa da onu ölkədə demək olar ki, hamı tanıyır. Son vaxtlar rəhbərlik etdiyi şirkətlə bağlı səslənən fikirlər, cənab Arabulun özü haqqında kütləvi informasiya vasitələrində gedən ziddiyyətli materiallar cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Əlbəttə ki, haqqında deyilənlərə və yazılanlara şərh vermək fikrində deyiləm. Ancaq hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan vətəndaşının 4 il ərzində iş adamı kimi tanıdığı Hüseyn Arabulu bir insan olaraq tanımasına da ehtiyac var. Elə ona görə də qarşıdakı yarım saat ərzində bunu etməyə çalışacağam. Beləliklə, Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyn Arabul. Hüseyn bəy, xoş gəlmisiniz. Dəvətimi qəbul elədiyinizə görə sizə minnətdaram. İlk növbədə bilmək istərdik ki, Türkiyənin harasından başlayıb sizin həyatınız və necə davam edib?
Şimdi hər şeydən öncə benimlə belə sadəcə sosial yönlü məsələlərlə ilgili konuşmayı düşünmüş olmanız və bana bu yöndə sorular vermeniz için çok teşekkür ederim. Zira ben de Azerbaycanlı kardeşlerime bu 4 yıla aşkın süredir yaptığım çalışmalarda bu konularda anlatma fırsatı bulmadım ama muhtelif yerlerde, muhtelif şekillerde bunu anlatmaya çalıştılar. Ben de size bu bir tarihi meseledir, tarihi andır. O bakımdan size sorularınıza samimiyetle cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Birincisi, ben Türkiye'nin İzmir'e yakın batısında, garbında yani Kuşadası kasabasında 1940 yılında doğdum ve 7 yaşına kadar orada kaldım. 7 yaşında babam dünyasını değiştirince annemle birlikte kasabadan şehre okumaya gittim. Çünkü bu babamın anneme vasiyetiymiş. Aman çocuğu al şehirde okusun. Çünkü Kuşadası'nda o zaman sadece ilk mektep varmış, orta mektep bile yokmuş. İlk mektebin birinden sonra İzmir'de ilk mektebi, orta mektebi, liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra da Ankara'da Türkiye'nin tanınmış üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdim. Elektronik bölümüne. Elektrik bölümünden mezun oldum ve elektrik bölümünde master'ımı yaptım. Master'ı yaptığım konu o kadar ilginç bir konuydu ki Türkiye'de istihsal edilmeyen elektrik cihazıydı ve ben 1963'ten beri o elektrik cihazını Türkiye'de istihsal etmekte, tabii yalnız o elektrik değil, yanında bir sürü elektrik cihazlarını, onları da Türkiye'nin dışına ihraç etmekte, Türkiye'ye de milyonlarca dolar pul kazandırmaktayım.
Bəs işləməyə, pul kazanmağa nə vaxt başladınız? İlk işiniz maraqlıdır.
Babam dünyasını değiştirince özüm 7 yaşında pul kazanmaya başladım. Kimsesiz veya normal bir çocuk Türkiye'de ancak herkesin yapabileceği basit işlerle pul kazanabilir. Onun için sabahleyin saat seher 5'te kalkıp simit Türkiye'de yapılır. Çörektir. Küçük çörektir. Sabah kahvaltılarında yenilir. Ve fırından gider ben onlardan alırdım. Doldurur koluma. Ve mahalleler arasında onu satar. Oradan elde ettiğim pulla da okul harçlığımı çıkartırdım. Demek ki ilk işe başlayış bu. Ama yaş büyüyünce derslerim biraz iyi olmalı ki kendi arkadaşlarıma ya kendi hem sınıfıma veya onun altındakilere ders verirdim. Özellikle matematik, fizik dersleri verirdim. Ve bunun karşılığında da hem erzak alırdım, yani yağ, yumurta giderdim, ders verirdim. Pul değil de yağ, yumurta veya benzeri şeyler, tavuk gibi şeyler alırdım. Bazıları da pul da verirdi. Bu böyle gitti. Lisede böyle gitti. Daha sonra lisede birçok yerlerde yaz aylarında çok ciddi yerlerde Amerikalıların yanında çalıştım lise öğrencisiyken ve nihayet çok iyi bir dereceyle bitirdim liseyi. Oradan üniversite sınavlarına katıldım. İyi öğrencilerin üniversite sınavlarına katılması için okul rehberliği kömeklik ederdi. Bize de kömeklik ettiler ve biz de muhtelif üniversitesi, o zaman merkezi değildi. Her üniversite kendisini yapardı sınavlarını ve girdiğim sınavların hemen hemen hepsini kazandım. Ve bunlardan bir tanesine karar verdim. O da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ydi. Aslında Almanya'yı da kazanmıştım ama rahmetli annem bana izin vermedi. Dedi ki evladım gideceksin, bir sarışın kız getireceksin, ben onunla anlaşacağım, anlaşamayacağım, o Almanca konuşacak, ben Türkçe konuşacağım, başıma problem açma benim, ne olur gitme Almanya'ya dedi. Onun üzerine ben de gitmedim ve Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okudum.
Yəqin ki, təhsil xərclərinizi ödəmək o qədər də asan deyildi.
Tabii, o üniversitedə okumak kolay bir iş değil. Onun bir harçlığı var. Yemek yiyeceksin, kitap pulu lazım, kalacaksın bir yerde, onun pulu lazım. Ben böyle bunları düşünürken bir gün bana bir mektup geldi. Bu mektup çok meraklı bir mektuptu.
Kimden gelmişti bu mektup? Maraklıydı.
Ben de bilmiyordum kimden geldiğini. Üstünde de ismi yazılı değildi. Hatta adresi de yazılı değildi. Mektup derdi ki, evladım Hüseyin Bey, ben seni çok iyi tanıyorum. Sen beni tanımıyorsun. Tanımana da hiç gerek yok. Ben sana bundan böyle her ay 250 lira göndereceğim. O zaman 250 lira takriben 125 dolardı. Her ay göndereceğim ve sen hiçbir zaman arama kimdir bunu gönderen. Ben senden ne istiyorum? İki şey istiyorum. Bir, derslerini iyi yap. İki, okulu kotardıktan sonra imkanın varsa sen de böyle kömeklik et. Bu çok meraklı bir şeydi. Ve hakikaten her ay bana 250 lira muntazam adresime geliyordu. Yani kaldığım yatakhaneye geliyordu. Bize elden teslim imkanı da vardı. Geliyordu 250 lirayı birisi veriyordu bana postadan.
Şəxsən özünüzə verilirdi de demək istəyirsiniz həmin pullar.
Tabii. Var yani bizde öyle adetler var. Ve aradan bir yıl geçmedi, özüm iş yapmaya başladım. Benim o zaman yapabildiğim en iyi iş muallimlikti. Birçok kimselere ders verdiğim zaman, muallimlik yaptığım zaman onlar birdenbire başarılı olmaya başlıyorlardı. Ve bu tabii kulaktan kulağa yayılıyor. Ondan sonra o muallimlik istiyor, bu muallimlik istiyor. Zaten benim de günde verebileceğim 3 saatti. Ama 2 saat, 3 saat muallimlik yapınca fevkalade güzel bir yüksek dereceli bir memurun pulunu kazanmaya başladım ben. Bu defa bu 250 lira beni üzmeye başladı.
Öğrenebildiniz hemen pulları kim gönderirdi?
Artık araştırmaya başladım. İlk gelen mektuptan, oradan buradan ve neticede buldum bu pulu kim gönderdiğini. Bunu gönderen bir iş adamıydı, bir işgüzar. Fakat bu işgüzarın bir problemi vardı. Bizim okulda okuyan çocuğu varmış. Fakat bu çocuğu başarılı değilmiş. Başarılı olmadığı için üzgünmüş ve gelmiş bizim okulun direktörüne, ben demiş başarılı birine demiş yardım etmek istiyorum. Ve bizim okulun direktörü benim ismimi vermiş, ondan sonra bana yardım etmiş. Ben gittim bu Hakkı Türegün denilen beyefendiye ve neden geldin, neden buldun beni dedi. Efendim dedim, kusura bakmayın siz öyle dediniz ama benim artık bu pula ihtiyacım yok. Ya bana gönderecekseniz bu pulu izin verin, ben başkasına vereyim veya siz başkasına verin. Neden öyle şey olur mu dedi. Ben dedim pul kazanmaya başladım. Şimdi kazanan bir insanın ayrıca böyle bir pulu alması doğru değildir. Adam iki yanağımdan öptü benim. Teşekkür etti. Tam o sırada da ben yaz ayıydı İngiltere'ye gidecektim trenle. Trenle gitme dedi, ben sana dedi uçak bileti veriyorum dedi. Ve bana hiç uçakla gidiş geliş bileti de verdi. Bu benim için hayatımın en önemli noktalarından bir tanesidir.
Nesi yaşınız vardı o vaxt, maraqlıdı?
Daha 17 yaşındaydım.
Ve sorular siz özünüz kimlerse kömü elədiniz?
Bu tip ihtiyacı olan insanlardan ben diyebilirim ki bugüne kadar herhalde 10 bin tane okutmuşumdur. Ben kazandığım her pulu bu kömekliğe harcadım. Yani benim özümde öyle servet, milyon dolarlar bankada yoktur. Benim özümde ya investisyaya yatırmışımdır veya yine investisyaya, ki o investisyaya öğrencidir, insandır. Çünkü benim için en büyük investisyaya insan resursudur, kadrodur. Zaten bütün Türkiye'de özellikle benim birçok tahsil fondlarında sedriliğim vardır veya uzuvluğum vardır. Benim en büyük zevklerimden bir tanesidir bu. Ankara'da yapmış olduğum bir okul vardır. Bu okul devlet için yaptım. 3-5 milyon dolara yapıp devlete teslim ettim. Kuşadası'nda aynı şekilde yaptığım, kurduğum bir fond var. Tahsil fondu. O da aynı şekilde öğrenciler yetiştirir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin tahsil inkişaf fondu vardır. Onun kurucusuyumdur. O bakımdan ben bu yönüyle çok zevk alırım. Muallimlik benim en büyük zevkimdir.
Hüseyin Bey, ilk büyük paranı ne vakit elde ettiniz? Yani işe başlamak için yeterli olan puldan danışırım.
Askerlik yaparken harbide bizde 2 yıldı. İlk 6 ay okuldur, tedristir. Geceleri ben boş durmamak için zabit subaydan, harbi üsteğmenden izin almışımdır. Onun komutandan yani odasında oturmuş 2 tane kitap yazmışımdır 6 ayda. Ve bu kitapları devlete sattım, talim terbiyeye sattım. Daha doğrusu verdim ve onlar bana pul verdiler, iyi bir pul verdiler. 150 bin lira verdiler ki o 150 bin lira 150 bin dolar gibi bir şeydi 1966'da. Ve 1968'de iş hayatımın kapitali o pul oldu.
Efirde Azadlıq Radiosu. Bu dəfəki həmsöhbətimiz Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arapul, onu təqdim edənsə mənə İlqar Rəsul. Davam edirik. Özünüzü imkanlı, zəngin adam hesab edirsiniz?
Şimdi ben elimdə nə varsa onu paylaşıyorum. Yani o kadar benim için imkan önemli değil. Ama imkan cepteki pul değil. İmkan bence yürekteki ve kafadaki varlık imkandır benim kanaatime göre. Ve ben her zaman yüreğimde de kafamda da insanlarla paylaşmanın son derece faydalı olduğuna ve insanlığın temel prensibi olduğuna inanırım. Yoksa başka varlık dediğiniz nedir ki? Nihayet evinize gideceksiniz, oturduğunuz bir eviniz olacak. Çocuklarınızla beraber sohbet edeceksiniz. Biz öyle aman villalar olsun, aman tantanalı arabalar olsun, senin gemilerin olsun. Bunlar bizde ne olacak ki? Bunu istediğiniz zaman istediğiniz yerde gidip yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz.
Ananız Almanya'dan sarışın kız getirmeyinizden ihtiyatlanırdı. Sonra sizin seçtiğiniz hanım sarışın olmadı ki ve onu nece taptınız?
Onu tapmam şöyle oldu. Ben özüm ders veriyorum dedim ya. İki türlü ders veriyordum. Daha lisedeyken veya üniversitedeyken. Bir grup vardı parası olanlar. Mesela bir günde 3 kişiye ders veriyorsam onun bir tanesi paralı olsun, 2 tanesi parasız olsun. Benim şeyim buydu. Felsefem. Veya ikisi paralı olsun, birisi parasız olsun. Parasızları seçerken etraftaki dostlarım ya bunun ihtiyacı var, biraz ders verir misin derlerdi. Verirdim. Bir gün anam, bir hanımcık bir kız var. Onun bir ders problemi var, yardımcı olur musun dedi. Anacığım sen diyeceksin de ben yardımcı olmayacak mıyım dedim. Ve çıtı pıtı gencecik bir kız geldi. Ben üniversitede okurken, o lisede okuyan, yaz tatilinde evde ders verdim. Böyle tanıştım. Yani her tanıştığımla evlenmedim tabii. Fakat bu gönül meselesi, his meselesi bu şekilde tanıştım. Sarışın değildi, siyahtı.
Bacıdan kardeşten neyiniz var? Ümumiyyətlə var ya yok?
Var, bacım var. Benden 4 yaş büyük bir ablam var. İlkokulu bitirdi. Daha fazla okumadı. Ev kadını evlendi. Hayatını devam ettiriyor. Şu anda İzmir'de kızıyla beraber, yeğenimle beraber eşinden yani yoldaşından ayrıldı. Onlar da benim şimdi şu anda kontrolüm altında, benim himayem altında.
Bəs öz aileniz neçə kişidən ibarətdir? Övladlarınızı nəzərdə tuturam.
Benim sevgili karımdan başka ikisi erkek olmak üzere 3 tane evladım var. Bunlarla iftihar ediyorum. Çünkü bunlar hepsi son derece temiz, düz, şeffaf ve tahsilleri de muntazam. Büyük oğlan Avusturya'da okudu, Viyana Teknik Üniversitesi'nde, sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Şimdi şu anda Ankara'da bizim zavodların bir tanesinin başındadır. Kızım arkitekt olarak mezun oldu, sonra MBA yaptı, işletme tahsili yaptı. Sonra Amerika'da finans master'ı yaptı tekrar. Onun da tahsili gayet iyidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur o da. Küçük oğlum, o da elektrik mühendisidir ve İngiltere'de Bath Üniversitesi'nden mezundur. Bunların hepsi bizim Ankara'daki şirketlerde faaldir ve onlarla hem iftihar ediyorum hem de gurur duyuyorum. Benim ailede kapalı bir aile tipidir ama son derece birbirlerine bağlı, birbirleri için canlarını verebilecek insanlardır.
Hüseyin Arabul'un Azerbaycan'a işlemeye gelmesi nece oldu?
1993 yılında Ankara'da bir toplantı yapıldı. Ben Türkiye Elektrik Enerji Şurası Başkanı olduğum için bu toplantıya ev sahipliği yaptım. Ve ben orada Karadeniz İşbirliği ülkelerinin enerjiyle ilgili çalışma grubunun prezidenti seçildim. Azerilerle Türkçe sohbet edince dedik ki toplantının bir tanesini Azerbaycan'da Bakü'de yapalım dedik. Kabul ettiler. Geldik burada yaptık. Burasını da gördükten sonra hoşuma gitti. Ve benim iş yapan çocuklara Azerbaycan'la da iş yapın, ticaret yapın, Azer Enerji'ye gidin. Çünkü biz enerji ile ilgili teçhizat istihsal ettiğimiz için gidin konuşun dedim. Ve nitekim geldiler, iş yaptılar. Fakat esas tabii gelişimiz 2001 yılında rahmetli büyük insan Haydar Aliyev'i ziyaretimle daha çok tanıma imkanım oldu. Haydar Bey'in isteği üzerine Süleyman Bey bana tapşırık vermişti Cumhurbaşkanı olarak, prezident olarak. Git Haydar Bey'in sorularına cevap ver diye. Cenab Süleyman Demirel'in isteği üzerine Haydar Bey'e geldim. Haydar Bey sorular sordu ve bu sorulara ben cevap verdim. Hakikaten çok etkiledi beni. Daha sonra buraya davet ettiler bizi. Geldik, konuştuk, kabul ettik, işe başladık. Böylece Azerbaycan'da 4,5 yıl geçti.
İndi aradan 4 yıl geçip gelmenizden pişman değilsiniz ki.
Yok, pişman değilim. Yani şöyle, ben Azerbaycan'da çok ciddi niyetlerle geldim. Neden, nasıl ciddi niyetlerle? Azerbaycan yeni bir cumhuriyet. Azerbaycan eski Sovyetlerden ayrılmış. Ama enerji sistemi, bilhassa elektrikle ilgili sistemi bana göre köhne ve aynı zamanda teknolojisi çok eski ve burada çok güzel işler yapılabilir. Ve benim bir müteassıs olarak böyle bir şeyi incelemem, irdelemem, burada kömeklik etmem, yeni bir şeye adımı yazmam için çok güzeldi. Ben istediklerimi bu şartlar altında yaptım ama daha güzelini yapabilirdim. Yapamamamın ana sebebi şartların tam olgunlaşmamış olması. Şartlar yavaş yavaş olgunlaşıyor. Olgunlaştığı kadarıyla ben maksimumunu yaptım zannediyorum. Fakat burada yapılacak çok şey var. Ben şunu söyleyebilirim. Azerbaycan enerji buhranı yaşamaması gereken bir ülkedir. Çünkü Allah ona bu imkanları vermiş. Tabii öyle sadece gökten zembille indirmemiş, bu vatan için çarpışan, savaşan, şehit veren ve büyük şehit olan insanlar var. Bu insanlar sayesinde bugün Azerbaycan'ın bu toprakları meydana gelmiş. Bu topraklara sahip çıkmak Azerbaycan için çok önemli. Ama enerji yönünden bu topraklar çok mümbit, çok güzel. Onları iyi kullanmak lazım. Azerbaycan halkı, Azerbaycan devleti bunu da kullanacaktır. Ama şu anda Azerbaycan'da inanılmaz derecede düz kullanılmıyor, yanlış kullanılıyor. Ve enerji sistemi mutlaka tazelenmeli, düzeltilmeli ve batılılaşmalı. Azerbaycan bunlara müstahak ve ben de elimden geldiği kadar bütün bunları yaptığımı zannediyorum. Ben 67 milyon dolarlık investisyon yaptım bu çalıştığım dönemde. Bu investisyon için kimisi çok şeyler söyledi, hiçbir şey yapmadı dedi. Ama yalnız hiçbir şey yapmadı diyen insanlar bu 67 milyon dolarlık investisyonu özleri yapsaydı en az 167 milyon dolar harcarlardı. Ya ona mal ederlerdi. Çünkü biz bu işi biliyoruz, bildiğimiz için de ekonomik yapıyoruz.
Bəs neden belə deyirlər? Sizce bu ittihamların, yəni heç nə yapmadığı, nəsə bir iş görmədi kimi fikirlərin söylənməsində məqsəd nədir?
Şimdi ben bunun için bir şey söylemeyeceğim. Neden söylemeyeceğim? Her şey göz kabağında. Bana niye bu beyaz kostümü giyiyorsun dersen, ben bakıyorum siyah kostüme bu adam beyaz kostüm diyor. Öyleyse bu adamın gözleri bozuk derim. Veyahut da aklı bozuk derim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdimatında isə Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabuldu. Görək söhbətimizin son 10 dəqiqəsində ondan daha nələr işləyəcəyik. Hüseyin bəy, yaxşılıqdan danışırıq, sizə edilən yaxşılıq, sizin etdiyiniz yaxşılıqlar, amma haqsızlıq deyilən bir anlam da, bir əməl də var. Qarşılaşmadınız ki, heç?
Çox. Hayatım boyunca haqsızlığa qarşı mübarizə etdim. Ben demokratik mübarezeyi seven bir insanım ve haksızlığa da tahammül etmem. Eğer haksızlığa tahammül etseydim veya haksızlıkla muamele etsem o zaman başka türlü olurdu. Ben haksızlık ile elde edilen menfaatin mutlak surette Allah bir gün onları elinden alacağına inanıyorum. Herhalde siz benimle bu konuşmayı yapıyorsanız bunun sebebi benim yapmış olduğum bu mübarizelerden dolayı. Eğer yapmasaydım beni Azerbaycan halkı hiç tanımazdı.
Hayatınızın hansı döneminde, yani Türkiye'de yoksa Azerbaycan'da daha çok haksızlıkla karşılaştınız?
Ben şuna şöyle söyleyeyim. Türkiye'de çok az haksızlığa rast geldim. Burada biraz fazla.
Bu sizin şəxsinizə olan münasibətdir, yoxsa elektrik işinin özünün xarakteri belədir? Yəni bu işin özündə bu cür hallar çox müşahidə olunur.
Şimdi şöyle söyleyeyim, benim hayatım iş. Benim ne politikayla ne de bir başkasının hiç şahsi işleriyle ilgim yoktur. Onun için benim yaptığım işlerde bir çarpıklık veya gayri samimiyet yoktur. Eğer bana haksızlık yapılıyorsa benim şahsıma değil yaptığım işe haksızlık yapılıyor demektir.
Hüseyin Bey, sizin özünüz necə? Haksızlık, yanlışlık yaptınız, böyle bir şey elədiniz yoksa yok?
Mutlaka, mutlaka bir insan yok ki yanlışlık yapmasın. Mutlaka yapmışımdır. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir. Ama benim yaptığım haksızlık hiçbir zaman insanların özgürlükleriyle ilgili olmamıştır. Benim yaptığım haksızlık şu olabilir: rehberlerime inanarak verdiğim kararlarda haksız davrandığım zamanlar olmuştur. Çünkü binlerce insan çalıştırıyorsunuz. Bunlarla ilgili verdiğiniz kararlarda rehberlerinize inanmak mecburiyetindesiniz. Yani ben hürmetli prezidente de Azerbaycan'da verdiği bazı kararlarda haksızlık yaptı demek doğru olmaz. Yani rehber, kendi altındaki rehberlerin kararına inanarak verdiği kararlarda her zaman 100% doğru yapmayabilir.
Kimin neyse ise düz elemediğinin ne vaxtsa belli olacağına, ortaya çıkacağına eminsiniz mi?
Kesin, ben ona inanıyorum. 100% demeyelim de 90% yapılan haksızlıklar bir gün gelir ortaya çıkar. Genelde söylüyorum bunu. Bizde bir laf vardır: zulmün topu mutlaka geri teper. Yani bir top tüfekse o zulm bir gün insanın özüne vurur. Geriye teper, onu yapanlara vurur.
Haksızlıktan başka bu bir kanunsuzluk da var. Yani insanın düşünülmüş şekilde kanunsuz iş tutması da var. Olup mu hayatınızda böyle şeyler?
Olabilir.
Çünkü son vaxtlar sizi itham edirlər.
Bir ağaç meyve vermezse o zaman o ağaç taşlanmaz derler. Yani tam tersi, meyve veren ağaç taşlanır. Yani onun meyvesi düşürülür, düşürülmek istenir. Şimdi benim hayatım boyunca çalışmalarım işle ilgili olduğu için o işi yaparken bunun hukuk tarafı var, mali tarafı var, vergi tarafı var, her tarafı var. Şimdi özün yapmıyorsun hepsini, onlara rehberlik ediyorsun. Rehberlik ettiğin insanların iyi niyetine, becerisine de bağlı işler. Bundan dolayı yapılan yanlışlıklar olabilir, hatalar olabilir. Buna kimse hayır demez. Ama Esas önemli olan burada iyi niyet var mı? İyi niyet varsa yapılan sehvler maddi sehvlerdir. Onlar düzeltilebilir. Fakat eğer onlar düzeltilmeyecek şekilde tahrip edilirse veya tahrif edilirse esas haksızlık orada başlar.
Bizim bayaqdan danışırıq və bu ərəfədə sizin övladlarınız zəng eləyir, deyəsən özü də narahatdırlar.
Buradakı olaylardan evlatlarım memnun deyil. Baba, Türkiyədə hər şeyin var, nə yapıyorsun, Azərbaycanda niyə israr ediyorsun, lütfən geriyə gəl diyorlar.
Bakıdan geçsəniz nə edəcəksiniz? Yəni bir müddət istirahat yoxsa yenə də iş?
Şimdi yox, benim öyle istirahat deyil. Ben eğer şey yapacaksam, öləcəksəm çalışırken ölmək istəyirəm.
Ola bilərmi ki, yaxın vaxtlarda gedəsiniz Azərbaycandan?
Olabilir, olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, artık normal şartlar altında Azərbaycanda bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. Yani daha fazla çalışmak, götürmek istemiyorum.
Azərbaycandan incik getməzsiniz o zaman?
Yok, hiç ve incik falan değil. Bu bir iştir, bir nöbettir. Burada narahat olan insanlar var. Benim yaptığım işten memnun olmayan insanlar var. Bir takım insanlar var ki bunların menfaatine gelmiyor benim çalışmam veya hoşlarına gitmiyor. Dolayısıyla eğer hoşlarına gidilmiyorsa ben niye devam edeyim ki? Ben burada pul kazanmak değil benim esas maksadım. Ben belli bir yere getirmek istedim. Getirmemeyi istemiyorlarsa o zaman elbette ki gitmek olar.
Eğer sizin dediğiniz kimi burada işlemeyinizi istemeyenler varsa, onda belə çıxır ki, gedəcəyiniz təqdirdə həmin adamlar öz arzularına, öz istəklərinə çatacaklar.
Tabii bir yerde dediğiniz doğru, onlar isteklerine çatacaklar. Ama ben memnun gidiyorum çünkü huzur içerisinde her şeyi yaptım, yani memnun gideceğim. Oturacağız, konuşacağız. Bizim mukavelemiz var. Bu mukaveleye göre sohbet edeceğiz. Bu sohbetin sonunda da bir karara varacağız. O karara göre hareket edeceğiz. Bu da yakın zamanlarda olacak bir şey.
Ama 4 illik yok 25 illik mukavele bağlamıştınız gelende.
Evet. Mukaveleyi ben bozmuyorum.
Her halde pozulursa demeli pozan vardı mukaveleni.
Yani mukaveleyi bozmak isteyen veyahut da mukavelenin devamını istemeyenler olduğu için ben de buna saygı duyuyorum, hürmet ediyorum. Çünkü istenmeyen yerde oturulmaz. Oturulmanın manası yok.
Güman edirəm ki, geçseniz Bakıya, Azerbaycan'a yine geleceksiniz.
Elbette, elbette. Yani ola ki şu olur, problemler olur, o problemleri sorarlar, yaparız. Hatta bazı meseleler olur, onu çözmek için bizden kömeklik isterler, bunu yaparız. Tabii ki o zaman profesyonel ruhla yaparız. Yani ne isteniyorsa hay hay deriz, döndürürüz mütehassısları buraya, keseriz faturasını, alırız parasını.
Darxacaqsınız Azərbaycansız, Bakısız, 4 il az müddət deyil herhalde.
Ben bütün dünyayı gezdiğim için canım istediği zaman gelirim buraya. Şey değil, problem değil.
Hüseyin Bey, ben size çok teşekkür ederim. Benle bu söhbət elədiyinizə görə, bu söhbət üçün şərait yarattığınıza görə. Çok sağ olun.
Estağfurullah, ben böyle bir şəraiti ilk defa yaratıyorum. Hayırlı olsun. Ben Azerbaycanlıları çok sevdim. Bilhassa Azerbaycan'ın Bakü kentlerini, Sumgayit ve Şimal rayonlarının kentlerini teker teker dolaştım. Onlarla çok sohbet ettim. Ve her zaman onları hatırlayacağım. Bununla ilgili bir kitap yazıyorum. Azerbaycan'da 4 yıl diye. Bunlar benim için tatlı anılar ve hepsini çok sevdim. Çok iyi insanlar. Yani 15-20 kişinin kötülüğü hiçbir zaman Azerbaycanlı kardeşlerime mal edilemez. O bakımdan ben böyle bir konuşmayı yapmaya sebep olduğum için sana ve bilhassa Azatlık Radyosu'na teşekkür ederim. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.